Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam tasavvuf kavramlarından programımıza devam ediyor idik. Geçen hafta dinleyicilerimizle özellikle sabır, ihlas ve rıza kavramlarını tasavvufta paylaşmıştık. Rıza kavramıyla devam ediyorduk hocam programımıza. İnşallah bu rıza kavramıyla, tasavvufta rıza kavramıyla ilgili programımızı bugün açmış olalım hocam. Buyurunuz.
Evet, tabii geçen hafta biraz bahsettik. Kalan birkaç hususu bugün temas ederek diğer konulara geçmiş oluruz inşallah. Rıza deyince tabii ki Allah'ın kulu için, bizim için takdir ettiği kadere razı olmak akla gelir. Rıza deyince genellikle insanın ulaştığı nimetlere rıza anlaşılmaz da belalara rıza, sıkıntılara, problemlere rıza akla gelir. Çünkü nimete şükür, belaya sabır veya rıza göstermek gerekir. Rıza sabrın üzerinde bir şeydir. Geçen hafta da söylemiştik. Yani bir insan başına bir problem geldi, bir afet geldi, bir sıkıntı geldi. Bağırıp çağırmıyor, yani sabrediyor. Bu kişiye sabırlı deriz. Ama gönlünde fırtınalar kopabilir. Gönlünden aslında gelen bu hastalık mıdır, musibet midir, problem midir? Aslında gönlünde razı değil. Gönlünden razı değil. Ama en azından bağırıp çağırmıyor. Bu bela beni mi buldu diye isyan etmiyor. Diliyle sustuğu için, sükut ettiği için biz ona sabırlı insan diyoruz. Makbul olan sabır ise rıza mertebesindeki bir sabırdır. Rıza mertebesinde kalben de insan huzurlu olur, kalben de razı olur. Hoştur bana senden gelen ya Gonca gül yahut diken. İnsana bazen Gonca gül gelir, kader. Bazen güzel diken. Günler geçirir. Bazen diken gelir, bazen sıkıntılar, problemler, hastalıklar olabilir. Yani ayet-i kerimedeki estağfurullah fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Usur da yani zorluk da olur, yusur da yani kolaylık da olur. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim bize ifade ettiği şeyler. Zorluk ve kolaylık. İşte gelen bu sıkıntılara hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz ya amentüde.
Evet.
Hayır da şer de Allah'tandır diyerek gönül hoşnutluğu ile karşılayabilmek işte bu rıza oluyor. Sabırdan daha üstün bir mertebe. Geçen hafta anlattığımız bir şey vardı, onu hatırlatalım. Sanırım Antep'te bir okul müdürü bir müteahhite para veriyor. Müteahhit işte birçok kişiden para toplamış, bir apartman veya site yapacak. Herkese birer daire verecek. Bu müteahhit paraları toplayıp kaçıyor. Okul müdürü de bunu kafasına takıyor. Kaderine razı olmuyor, kafaya takıyor. Çok problem yapıyor. Ben diyor işte üniversite okudum, okul müdürü oldum. Bu müteahhit ise işte ortaokul kaçkını bir adam ama biraz işte ticarete atılmış. Bu müteahhitliğe soyunmuş. Efendim benim gibi bir kişiyi, koskoca okul müdürünü diyor. Bu da nefsin bir sözü tabii. Nefis söylüyor bunu. Efendim sanki çok bir marifetmiş gibi. Benim gibi koskoca bir okul müdürünü böyle ortaokul kaçkını bir müteahhit nasıl kandırır? Nasıl kandırır diye kafaya takıyor ve akli dengesi bozuluyor bu okul müdürünün. Efendim akıl hastanesine yatırıyorlar. Şimdi para gittiği gibi akıl da gitti. Daha mı iyi oldu? Daha kötü oldu. Oysa ha şu demek değil. Yani biz her şeyi sine çekelim demek değil. Vatandaşlık görevimiz var. Vatandaşlık görevi olarak gidecekti mahkemeye. Ben falanca müteahhite şu kadar para verdim. Fakat dairemi alamadım. Aldatıldım, kandırıldım. Şikayetçiyim. Dilekçesini verecekti. Ondan sonra eve geldiğinde artık kafasından atacaktı. O birincisi dilekçe verme, vatandaşlık görevi. Onu yapabilir, yapacak. Ama eve geldiği zaman benim bulduğu bu bela, beni nasıl aldatırlar diye kafaya taktığı için tımarhaneye düştü. Akıl hastanesine düştü. Daha kötü oldu. Eve geldiğinde onu kafasından atacaktı. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyecekti. Hayır da şer de Allah'tandır. Bugün böyle geldi, ne yapalım? Unut gitsin. Polis, savcı neyse adamı yakalarsa paramızı geri alır. Yakalamazsa ahirette alacağımız olsun deseydi, kafasından atsaydı iyi olacaktı. Şimdi vatandaşlık görevi deyince, vatandaşlık görevi olarak tabii ki insan yani mağdursa gider mahkemeye başvurur. Ama ufak bir meblağ ise, eğer bu başvuracağı şey çok ufak bir meblağ ise hiç de değmez. Şimdi demek ki o okul müdürü ev alacağı için büyük bir meblağ vermiş. Böyle bugünkü parayla söylersek yani 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 gibi böyle bir meblağ ise yani dilekçe vermeye değer. Yok öyle 200 lira, 300 lira gibi bir meblağ ise hiç mahkemeye gitmeye de değmez. Değmez diyorum çünkü başından geçen bir hadiseden dolayı diyorum. Sene 1994. Bir gün baktık bir gazetede bir ilan var. Diyor ki şu kadar peşinat şu hesaba havale edin. Çamaşır makineniz evinize gelecek. Ondan sonra her ay taksitle şu kadar taksitle geri kalanı ödeyeceksiniz. E peki dedik. Aradık sorduk. Gerçekten öyle bir firma var. Hesap numarasına peşinatı yatırdık. Veya havale ettik. Bir hafta içerisinde çamaşır makinesinin eve gelmesi lazım. Bir hafta oldu, 10 gün oldu, 15 gün oldu, gelmiyor. Arıyoruz, telefon kapanmış. O günlerde 1994 yılında 5 Nisan kararları diye bir şey vardır. Ekonomide bir dalgalanma oldu. O firma batmış orada, iflas etmiş. Adam da kaçmış gitmiş firma sahibi. Neyse bizim çamaşır makinesi gelmedi ama biz peşinat olarak bir miktar yatırdığımız için mağduruz. Bize de okullarda öğretmişlerdi ki işte bilinçli vatandaş hakkını arayan vatandaştır diye öğretmişlerdi. Biz de buna inandık. Dedik gittim hakkımızı arayalım. Sorduk soruşturduk nerede bu firma? Fatih'te, İstanbul Fatih'te. Gittim İstanbul Fatih Adliyesi'ne efendim bir dilekçe yazdım. Bu dedim benim makbuzumdur, havale makbuzum, onu da ekledim dilekçeye. Şu tarihte şu kadar para gönderdim ama çamaşır makinesi alamadım, mağduruz diye yazdık. Dilekçeyi adliyeye teslim ettik, eve geldik. Ama Allah'a şükür eve gelince beni mi buldu bu bela diye kafaya takmadık Akifçiğim. Yani beni mi buldu bu bela, nasıl kandırır beni diye kafaya taksak Allah muhafaza biz de o okul müdürü gibi olabilirdik. Unuttuk gitti. Aradan birkaç ay geçti. Efendim bir yazı geldi böyle işte Fatih Adliyesi'nde mahkemeniz var diye hani şikayetçiyiz ya. E benim 1000 tane işim var. Dilekçemi de vermişim. Ne uğraşacağım gitmeye dedim. Adamı yakalarlarsa alsınlar zaten 3 kuruş 5 para yani bir para da değil. Geri versinler. Eğer yakalamazsa ne yapalım? Umursamadık. Derken bir ay daha geçti. Eve jandarma gelmiş. O zaman Ümraniye Ihlamurkuyu'da oturuyoruz. O bölgeye o zamanlar jandarma bakıyor. Jandarma karakolu var. Şimdi polis bakıyor. Bir gün eve jandarma gelmiş. Beni sormuşlar hanıma. Ben yoktum işteydim neyse. Eve gelince hanım dedi ki bugün seni bir jandarma sordu. Jandarma deyince hemen aklıma askerlik ertelemesi geldi. O günlerde master yapıyorum. Fakülte bitmiş yüksek lisans yapıyorum. Herhalde askerlik ertelemesiyle ilgili bir şey var. Jandarma gelmiş ya.
Problem.
Bir problem var. Giderim dedim karakola, mahalledeki jandarma karakoluna. Ben yüksek lisans öğrenciyim derim. Bir öğrenci belgesi teslim ederim. Hallolur. Veya üniversiteye söylerim, TC ederler. Böyle düşünüyorum. Gittim ertesi sabah mahalledeki karakola. Dedim ben Necdet Tosun dedim. Dün beni aramışsınız falan. Oradaki işte askeri subay mıydı bir şey vardı. Baktı listeye. Ha dedi senin dedi bugün Fatih Adliyesi'nde mahkemen varmış. Fatih Adliyesi deyince hemen aklıma geldi. O bizim şikayetçi olduğumuz dava. Ha dedim öyle bir şikayetçilik dilekçemiz vardı. Herhalde o davadır dedim. Çok önemliyse gideriz dedim ne yapalım. Yok dedi bak dedi burada dedi yazmışlar. Hakim veya savcı neyse yazmış. Necdet Tosun'un bugün saat işte 11'de veya 12'de neyse Fatih Adliyesi'nde duruşması var. Alıp gelin yazıyor. Allah Allah kadar önemli miymiş ya? Ben işte şikayetçi tarafım ama gideriz madem. Gideyim madem. Yok dedi sen gidemezsin. Alın gelin diyor. Biz götüreceğiz seni. E tamam dedim. Karakolun bir arabası, cipi varsa binelim gidelim. O da yok. Ne olacak? Yanına bir asker takacağız. Askerle beraber gideceksin. Ama dedi subay. Ama dedi bak dedi burada dedi Necdet Osur'un mahkemesi var. Alıp gelin diyor. E belki de sen katilsin. Burada sen dedim ben şikayetçi tarafım. Vallahi kardeşim ben bilmem diyor. Burada sen şikayetçi misin? hırsız mısın, katil misin yazmıyor. Necdet Tosun'un mahkemesi var, alın gelin diyor. Belki de sen katilsin, vurun kelepçe dedi. Kelepçe verdiler elimine. Dedim ya memur bey bir yanlış yapıyorsunuz. Ben şikayetçi tarafım, mağdur tarafım. Vallahi kardeşim ben bilmem.
Diyor. Ben bilmem.
Ben anlamam. Bak burada diyor kağıtta yazıyor. Necdet Tosun'un bugün mahkemesi var, alın gelin diyor. Sen şikayetçi misin? Hırsız mısın? Katil misin? Burada yazmıyor diyor. Elime kelepçeyi vurdular karakolda. Bir arabası da yok, hani cipi falan da yok şeyin, karakolun. Yanına bir tane de asker taktılar silahlı. Dediler buradan otobüse minibüse bineceksiniz. Ümraniye Ihlamlıkuyu'dan Üsküdar'a, oradan vapurla karşıya, oradan bir daha arabayla Fatih'e, Fatih Adliyesi'ne gideceksiniz duruşmaya. Neyse çıktık karakoldan, ellerim kelepçeli. Yani bir tanıyan bilen konu komşu görecek, ne yapmış bu adam falan diyecekler diye böyle mahcup şeyle gidiyoruz. Yanımdaki asker dedi ki, abi dedi ben sana inanıyorum, şu kelepçeni çözeyim ama sakın kaçma beni yakarsın dedi. Dedim tamam kaçmam. Çözdü kelepçeyi, askerle beraber oradan bir vasıtayla Üsküdar'a, oradan vapurla karşıya Eminönü'ye, oradan bir daha vasıtayla Fatih'e gittik. İşte bizim daha duruşmaya yarım saat falan var. Bir 30-40 kişi gelmiş böyle. Mahallesine asker bakıyorsa askerle, polis bakıyorsa polisle gelmişler. Herkes burundan soluyor.
Herkes ulan, kelepçeli mi yoksa?
Kimisi kelepçeli, kimisi artık çözmüş, adliye girince çözmüşler. Fakat herkes burundan soluyor. Yahu biz zaten mağduruz. Hırsızı yakalamıyorlar da bizi yakalayıp getiriyorlar buraya adliyeye falan diye. Neyse sıramız, saatimiz geldi. Biz içeri girdik. Orada bir hakim var. Dizilin sıra dedi. Dizildik böyle ip gibi biz yan yana. Şöyle bize bir baktı. Kazıklananlar bunlar mı dedi. Dedik hakim bey biz zaten mağduruz. Bizi tutup getiriyorsunuz. Adamı niye tutmuyorsunuz? Hırsızı. Ne yapalım dedi. Kanun böyle dedi. Şikayetçiysen geleceksin, ağzınla sözlü olarak şikayetçiyim diyeceksin. Dedik biz zaten dilekçeyi verdik. Makbuzda ekledik. Her şey dilekçe yazıyor. Şikayet, tamam şikayetçiyiz. Yok dedi dilinize söyleyeceksiniz. Tamam ağzını söylüyoruz şikayetçiyiz. Tamam dedi gidebilirsiniz. Bu kadar mı, bu kadar? Adam nerede? O hırsız bizi dolandıran. Arıyoruz dedi. Hala arıyorlar. 94 yılıydı. Yani bu örnekten sonra, yaşadığım bu olaydan sonra öğrencilerime diyorum ki gençler, böyle 300 lira, 200 lira, 400 lira gibi ufak şeyler için sakın şikayetçi olmayın. Burası Türkiye. Adama kelepçeyi vuruyorlar.
Eyvallah deyin geçin.
Bırakın gitsin. Ama büyük bir meblağsa, değerse yani şikayet etmeye, peşine düşmeye değerse. Çünkü gerçekten burası Türkiye. Hırsızı tutmuyorlar bu, da.
Türk filmlerindeki şey gibi olmuş hocam.
Aynen sizin. Türk filmi gibi başıma geldi. Yani hırsızı bulacakları yerde şikayetçiyi buluyorlar, mağduru tutuyorlar, kelepçeliyorlar, getiriyorlar. Niyeymiş? Ben yazmışım oraya davaya, dilekçemi yazmışım, belgemi de koymuşum. Yok, illa gel dilinle şikayetçiyim de. Kanun öyleymiş. Dedik de ne oldu? Dedik, onu da dedik. Ne oldu sonuç? Gene boş. Sene 94'tü. Şimdi kaç? 2016'nın son günü bugün. Kaç yıl olmuş Akifçiyim?
Yani 13
sene mi? Hala 23. 23 sene olmuş. Daha hala arıyorlar adamı.
Eyvallah.
Yani burada nereye geleceğim? Eve geldiğimiz zaman evet dilekçeyi verdik Fatih Adliyesi'ne ama eve gelince unuttuk gitti. Kafaya takmadık elhamdülillah. Kafaya taksaydık.
Bir de kafaya taksaydınız zaten problemdi hocam.
Yani tabii ufak olunca belki takmıyorsun ama büyük bir meblağ olunca Allah korusun yani. Şimdi gerçekten adam bir öğretmen, bir okul müdürü yani belki 10 yıllık 20 yıllık birikimini tabii, bir müteahhite veriyor. Aynen. Bu büyük bir meblağ Allah korusun yani bekara kara başıma kolay derler. Yani zengin bir adam için yani bugün parayla 40-50 bin lira 100 bin lira belki laf değil ama bir öğretmen için 50 bin lira 100 bin lira büyük bir meblağdır. Yani ömür boyu veya onlarca yıl 20 yıllık birikimidir belki de 30 yıllık birikimidir.
Hocam bir de şöyle bir bizim tevekkül anlayışımızda geçmiş programlarımızda bunu da hani dinleyicilerimizle paylaşmıştık ama belki tekrar hani konuşarak hatırlatmakta fayda var. Tevekkül anlayışımızda şöyle bir yanlışlık da var. O da şu. Mesela devemizi bağladık. Hani Allah-u Teala'ya hani tevekkül edeceğiz ama o deve de bağlandı. Tevekkül ederken o devenin çalınması, kaybolması vesaire durumunda insan o rıza halini unutabiliyor. Yani bir anda isyan haline dönüşebiliyor. Var işte başına gelen şeye karşı isyan haline
peki kime isyan edeceğiz?
Kime isyan edeceğiz?
Kadere isyan etsek evet. Neye yarar?
Yani i̇şte kendine işte zararı
kendine oluyor. Kendine zararlıyor.
Hem bu dünya
aklı
için
dengesini bozuyor.
Hem öbür dünya için.
Evet, okul müdürü gibi aklı dengesi de bozuluyor. Ha, arayacaksın tabii ki. Belki bulurum diye deveyi arayacaksın. Ama bulamadın. Hırsız çalmış gitmiş. Kesmiş deve yemiş veyahut da. Çare yok.
Hocam
burada kafaya takmamak çok önemli. Yani bizim Süleyman Derin Hoca'nın arabası çalındı bir ara. Arabası çalındı. E ne yapalım? Oluyor. Adamlar bulamadı da. Gitti karakola gitti. Oraya gitti buraya gitti. Sordu soruşturdu. Yok.
Eyvallah.
Yani şimdi yani arabam çalındı diye kafaya takarsan Allah muhafaza insanın psikoloji dengesi de bozulur. Mal gitsin ama akıl gitmesin. Akıl salam kalsın hiç değilse. Onun için kadere rıza çok önemli. Sonra isyan edersek kime isyan ediyoruz? Kaderi yazan kim? Allah, Cenab-ı Hak. Haşa, Allah'a mı isyan ediyoruz? Yani iman işte orada devreye giriyor. İmanın kuvvetli olması veya zayıf olması. Zayıf imanı olan kişiler böyle musibetlerde hemen başlar isyana, beni mi buldu diye. Ama imanı güçlü olan kişiler Allah'ın kadere de iman eder. Çünkü kadere iman da vardır. Altı şarttan biri nedir? Kadere iman.
Evet.
Ahirette bunun mükafatına erişeceğini düşünür. Çünkü sabreden innallaha mea sabirin diyor. Sabrediyor. İsyan etmiyor. Bağırıp çağırmıyor. Efendim. Yahut da bir hırsız çaldı. Yarın ahirette hesap günü herkes yahu bir alacaklımız olsa da sevaplı. O da para geçmiyor. Orada sevap alacaksın. Yani terazi dolduramamışsın. Günahlar fazla gelmiş biraz. Yahu biraz sevap bir yerden bulsak da şu kefenin sevap tarafı fazla gelse diye düşünürken işte bu dünyada seni dolandıran birisi çıkar gelir getirirler yani. Getirirler. Alırsın onun sevabından biraz koyarsın kendi küfene terazin doğrultursun cennete gidersin. Gerçi bu egoist bir şey gibi geliyor ama ne yapalım? O gün ayet öyle söylüyor. O gün insan kendi kardeşinden kaçacak. Annesinden babasından kaçacak. Hanımından kaçacak diyor. Herkes yani aman benden alacaklarım gelmesin. Yani benden bir şey alacak, sevaplarımı alırlar diye, kul hakkı olanlar gelmesin diye. Estağfurullah. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Kişi o gün kendi kardeşlerinden bile kaçacak. وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Annesinden, babasından bile kaçacak. وَسَاهِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Hanımından ve çocuklarından bile kaçacak. Demek ki öyle bir sıkıntılı gün var, bir imtihan günü var önümüzde. Gerçi Musa Efendi Hazretleri derdi ki, rahmetli eserlerini belki yazıyordu, eserlerini yazıyor herhalde. Ben diyor bütün hakkımı helal ediyorum herkese. Çünkü yani veya salih zatlar öyle derlermiş yahut da diye naklediyor belki. Hakkını helal ederler. Çünkü o gün mesela cennete gideceksin. Diyorlar ki dur gitme. Niye? Daha senin alacağın var. Falan falan falan kişilerden alacağın var. Ya bırak gideyim cennete ben uğraşmak istemiyorum onlarla diye.
Hocam bir de
en güzeli belki o.
Yani bir müminin bu kıvama ulaşması da çok önemli bir seviye aşama diyebiliriz. Geçen bir hocamız bir Haris el Muhasibi'den rivayette bir şey anlattı da bana çok ilginç gelmişti. Yani o kıvama ulaşmak gerçekten şey zor bir şey. O da şu, Haris el Muhasibi'nin döneminde 3-4 tane insan yola çıkacaklar. Yola çıkarken de erzaklarını hazırlıyorlar. Günümüzde de oluyor. Mesela bizler de yola çıkarken yolluk hazırlıyoruz. Hani işte mola verdiğimiz yerde yeriz vesaire işte şöyle olursa böyle olursa diye. Ondan sonra Haris el Muhasibi onların yanına gidiyor. Ne yapıyorsunuz diyor. İşte erzak hazırladıklarını vesaire görüyor. Ondan sonra başlarından da kuşlar uçuyor o sırada. Kafasını kaldırıyor. Diyor ki şu kuşlar kadar da bulamadınız diyor. Bunlar diyor sabahleyin çıkarlar. Akşam tekrar yuvalarına dönerler. Ve çıkarken bu şekilde çıkarlar. Döndüklerinde de bu şekilde gelirler. Ve Allah-u Teala onları hiçbir gün aç bırakmaz, susuz bırakmaz. Her zaman bir şekilde gıdalarını, erzaklarını bulurlar diye bir tevekkül halinden bahisle bu konuyu anlatıyor şeyinde de Haris el Muhasibi. O bana çok ilginç gelmişti. Yani bir müminin gerçekten bu kıvama ulaşması günümüzde böyle efsunlu bir şey gibi duruyor. Böyle hayali dumanlar içerisinde bir şey. Yani ulaşılamaz bir hedef. Ama öyle zamanlar, öyle haller geliyor ki hocam hani biraz önce de işte sizlerin verdiği örneklerde vesaire de yaşamın içinde de birçok şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz yani.
Fakat yine de yani hani hadis-i şerifte sahabenin devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sorunca Peygamber Efendimiz deveni bağla sonra tevekkül et Allah'a güven dediği gibi esasında erzağını hazırla ama erzağın kaybolursa veya başka bir sıkıntı olursa O zaman işte bağırıp çağırma, kadere razı ol. Ama sen önce erzağını hazırla. Ha, bazı böyle menkıbe türü kitaplarda işte hacca giderken, ki eskiden hacca giderken aylarca sürüyor.
Tabii.
Hacca giderken erzaksız yola çıktı. Erzaksız yola çıkıyorsa ama ondan sonra da başkasına yük oluyorsun yani. Çünkü karnı acıkınca her zaman Cenab-ı Hak'tan gelmez yani. Her zaman kuş da öne düşmez. Ha, tesadüfen binde bir veya tevafüken Cenab-ı Hak dilerse bir şeyler halk eder, bir şeyler sebep olur ama her zaman olmaz. Biz insanız. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın kuralları var. Bu sefer kervanla gidiyor. Şey yoksa, kendi erzakı yoksa başkasının erzakından istemek durumunda kalabilir.
Bu sufilerin önceki programlarda bahsetmiştiniz hocam, azimet, ruhsatla hareket etme meselesi. Biraz daha herhalde özellikle ilk dönem, bir de zühd döneminde böyle bir gerçekten hani ertesi günün evinde ertesi günün eşyası yok yani, öyle bir şey var, zühd hayatı var. Belki de hani bu hayatlarında da böyle bu şekilde genelinde yaşadıklarından dolayı da bir şey olabilir yani. Hayır,
yani geleni biriktirmemek. Evet. Tekkiye bir hediye geliyor ve yiyecek geliyor. İşte yarına bırakmaya gerek yok. Yarın gene gelir anlamında. O gün fakir fukaraya ikram ediyor. O başka bir şey.
Evet.
Ama erzaksız olarak hacca 3 aylık yola çıkmak, evet, kitaplarda var. Bazı kitaplarda böyle yapanlar olmuş ama bu aslında hadislerdeki tevekkül anlayışına uyan bir şey değil.
Eyvallah hocam.
Ölebilirsin. Çöle gidiyorsun. Çölden çıkman 15-20 gün sürecek. Çölde yiyecek bir şey yok. Dolayısıyla bu kendini tehlikeye atmaktır. Bu tür şeylere, yani bu tür rivayetlere kuşkuyla bakmak lazım Akifciğim.
Eyvallah.
Kuşkuyla bakmak lazım. Gerçekten olmuş mu, olmamış mı? Ha, Allah-u Teala bir kuluna çok uzun süre aç durma kabiliyeti veya şeyi verebilir. O onu bağlar. Bunu biz menkıbe olarak anlatır, herkese herkes bunu yapsın dersek, o zaman yanlış bir şeye, düşünceye insanları saptırmış oluruz. Bazı şeyler keramettir. Keramet o kişiyi bağlar. Anlabildin mi?
Onun
yani adam 15 gün yemek yemeden durabiliyor mesela. Bu onun kerameti. Ama onun kerametini bütün sufiler yapamaz. Yapması gerekmiyor zaten. Yapması da gerekmiyor. Onun için bazı menkıbelerin, bakın bazı tasavvuf kitaplardaki bazı menkıbe diye anlatılan şeylerin bütün müritleri, bütün halka aktarılmaması, ayıklanması lazım. Fakr, kelime anlamı fakirlik demek. Fakat fakirlik deyince insanların aklına parası az olan insan akla geliyor. Tasavvuftaki fakr ise duygusal bir şeydir, kalpte olan bir şeydir. Bir insanın elinde çok parası olabilir ama kalben Allah'a muhtaç olduğunu, en başta Allah'a muhtaç olduğunu, sonra birçok şeylere muhtaç olduğunun şuurunda ve bilincinde ise, ben kimseye ihtiyacım yok, çok güçlüyüm, kuvvetliyim diye kibirlenmiyorsa, bir enaniyet içinde değilse, tevazu halindeyse, o kişi fakir halindedir veya fakir makamındadır. Yani tasavvufta fakir bazen dervişlik olarak da tercüme ediliyor. Bir duygusal şeydir, durumdur. Mesela veya zühd de öyle şekilde. Zühd de öyle. Yani zühd demek veya zahitlik demek parasız olmak demek değildir. Sizin kasanızda veya cebinizde çok para olabilir. Ama bu para kalpte olmayacak. Yani paranın sevgisi kalbe girmemişse, o kasadaki, kasaya hapsedebiliyorsak, cebe hapsedebiliyorsak parayı ve gerektiğinde fakire, fukaraya, İslam yolunda ümmete rahatça harcayabiliyorsak o parayı, demek ki biz zahit bir insanız, fakir mertebesinde bir insanız.
Yani zühd deyince elindekinin, avucundakini işte bir anda harcayıp bitiren ve şey yapan insan akla gelmemeli o zaman.
Bir anda bitiren değil veya hiç olmayan da değil. Yani fakir, anladım. Fakir deyince, fakir makamında deyince tasavvufta çok zengin olabilir. Mesela Hazreti Osman çok zengindi. İslam ordusu donatılırken dedi ki 300 deve benden hediye olsun. İslam ordusu güçlensin diye 300 deve kendi şeyinden ikram etti. İslam ordusuna hediye etti. Bakın o zaman deve bugünkü Mercedes'i gibi çok önemli bir şey. 300 tanesini bir anda verebiliyorsa Hazreti Osman, demek ki kalbinde bu develerin, paranın, pulun, altının, gümüşün hiç değeri yok. Rahatça verebiliyor. İşte bir insan parayı, pulu, malı, mülkü kalbine koymamışsa, yani sevgilerini kalbe koymamışsa, kasasında çok olması zararlı değil, faydalı hatta. İslam'a harcayabiliyor. Cebinde durabilir, kasada olabilir, faydalıdır. Kalbe girerse zararlıdır. Kalbe girerse zararlıdır. Girmezse faydalıdır. Hmm. Çünkü hacca gitmek için bile, değil mi? İslam şartlarından birisi hac. Zekat. Zekat vermek için para lazım. Hacca gitmek için para lazım. Onun için Müslüman en azından ibadetlerini yapacak kadar veya başkalarına faydalı olacak kadar zengin olması makbul bir şey. Bizim Ali Murat Dalel Hoca vardı. Derdi ki İslam'ın şartı 5. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Onu getirince İslam'a giriyorsunuz. Onu geç. Geriye vazife olarak 4 tane vazife kalıyor, görev. Namaz, oruç, hac, zekat. Namaz ve oruç herkese farz. Hac ve zekat zengine farz. Yani 4 taneden ikisi sadece zenginlere farz. Fakirsen namazı orucu yapıyorsun, hac zekatı yapamıyorsun. Yani 4'ten ikisini, yani %50'sini yapamıyorsun, Müslümanlığın yarım oluyor. Eğer fakirse bir insan, hacca gidemeyecek kadar, zekat veremeyecek kadar fakirse, vazifelerden 4'ten ikisini yapamadığı için, %50 yapabildiği için yarım Müslümandır derdi. Bu mantıkla yürürsek her Müslüman en azından hacca gidecek kadar, en azından zekat verecek kadar bir varlığa sahip olmak için çalışmalı. Daha fazlası olursa o da olur. Aliyyülü ala. Daha çok hizmet eder İslam için.
Olmazsa da biraz önceki şey yaptığımız
olmazsa
gibi rıza.
Olmazsa kader
yani
der.
Rıza benim, gösterecek.
Yani. Olmazsa da der ki benim kaderim böyle yaşamakmış, fakir olmakmış. O da ona sabreder, rıza gösterir. Ama zengin olayım diye günaha girmez. Rüşvete, harama bulaşmayacak. Helalinden. Ha şimdi dedik ki fakir, yani fakirlik halk arasında parasızlık, yoksulluk diye anlaşılıyor. Hayır, tasavvufta fakir kelimesinin geçtiği yer kalben muhtaç olduğunu hissetmek. Adam çok zengin, holdingleri var ama hiç kibirlenmiyor. Tevazu içerisinde, estağfurullah diyor, biz Allah'ın fakir bir kuluyuz diyor, muhtacız diyor, Allah'a muhtacız diyor. Gerçekten öyledir. Yani dünyanın en zengini olsanız bile nefes almaya muhtacız. Nefes alamazsak ölürüz. Yemeye muhtacız. Yediğimizi boşaltmaya muhtacız. Bazı insanlarda bağırsak düğümlenmesi oluyor. Yediğini boşaltamıyor, zehirleniyor, ölüyor. Yani yemeğe de muhtacız. Yediğimizi çıkarmaya da muhtacız. Nefes almaya da muhtacız. Yaşlanınca bastona muhtacız. Bak dünyanın en zengin adamı ama yürürken bastona muhtaç. Muhtacın diğer şeyi fakir. Yani fakir demek ihtiyaç içinde demek. Hani sen trilyonların vardı. O trilyonlar bak seni götürmüyor. Bastona muhtaçsın. Hasta olunca doktora gitmeye muhtacız. Doktor bey kurtar beni diyor. Ölüyorum diyor. Yardım et diyorsun.
Hocam peki bu tasavvuftaki fakir kelimesinin yani o dervişin diyelim. Hani bir dervişin kendi içerisindeki züht hayatına yönelik bir şeye mi karşılık geliyor? Çünkü fakir olmakla fakir kelimesi arasında da böyle maddi karşılık açısından fark var diye biliyoruz.
Şimdi bir ayet var. Allahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah ganidir, zengindir. Evet. Siz fakirlersiniz. Yani Allah müstağnidir, gani müstağni, ihtiyaçsızdır. Siz ise ihtiyaç sahibisiniz, muhtaçsınız demektir. Yani dünyanın en zengini bile olsa bir insan hastalanınca doktora muhtaç, işte bastona muhtaç, hava almaya muhtaç, yemeye içmeye muhtaç, hep muhtaç. Dolayısıyla kalbinde bir fakir hali olacak. Kibirlenmeyecek. Çok güçlüyüm, çok param var deyip de böbürlenmeyecek. Hep Allah, en azından Allah'a muhtaç olduğunu bilecek, bu şuurla yaşayacak. Bu şuurla yaşıyorsa o kişi fakir halindedir, fakir mertebesindedir veya zahittir. Yani tasavvufi eserlerdeki fakir veya züht kavramları para anlamında değildir. Kalpte olan bir şeydir. Avamın, sokaktaki insanların söylediği fakirlik kelimesi ise tamamen maddiyatla ilgilidir. Yani bir insan, ha şu tersi de olur. Bir insan maddi yönden parası yoktur. Yani avamın deyimiyle, halkın deyişiyle fakirdir. Fakirdir ama zahit değildir. Çok hırslıdır. Hırslı, hareis. Ah keşke bir işte evim olsa, arabam olsa, 10 tane arabam olsa, işte trilyonlarım olsa, şirketim olsa diye adam içi içini yiyor. Hırslı ama elinde parası yok. Şimdi bu adam zahit midir? Hayır. Bu adam zahit değildir. Bu adam tasavvufi anlamda fakir mertebesinde değildir. Bu adam haristir, yani hırslıdır, dünyacıdır. Aynı zamanda yoksuldur, bir de parası da yok bir de.
Hocam bir de tasavvufun içerisinde hani özellikle şöyle bir şey var, hani maddi konularda kendimizden daha aşağısına bakacağız ki hani şey olsun, Allah-u Teala'ya şükrümüz artsın. Çünkü kendimizden daha aşağı birisini göreceğiz. O hani diyeceğiz ya, Allah-u Teala demek ki bana bu imkanı verdi ki ben de bu imkanla işte başkalarına yardım edeyim diye. Eğer kendinden üste bakarsa insan her zaman şey olur. Ama manevi konularda, dini yaşantıda, manevi konularda da kendimizden üste bakacağız ki ya bak o ne güzel ibadet ediyor, o ne güzel hani bir hal yaşıyor. Biz de onun gibi olalım. Şimdi fakir olan birisi eğer sürekli zengin olan birisiyle kendisini kıyaslarsa o hırs içerisinde kendi kendini yer bitirir.
Evet, huzur bulamaz. Yani az önce dediğimiz gibi bir insan Hazreti Osman gibi maddi yönden çok zengin olduğu halde kalben fakir mertebesinde, zühd mertebesinde olur. Tam tersi, elinde maddi yönden para hiç olmadığı, çok yoksul olduğu halde kalben haris, hırslı olabilir.
Peygamber Efendimiz hocam bu fakirlerin haris olmayanlarıyla alakalı, ben biraz önce ona baktım da İbn-i Mace'de geçen bir hadis bu. Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak ruhumu kabzet, kıyamet günü de fakirlerle birlikte haşret diyor.
İşte bu manevi.
Evet.
Yani insanlar onu maddi anlıyorlar. Parasal değil.
Ve yani şey,
kalbinde sürekli Allah'a muhtaç olduğunun bilinciyle yaşat. O şuurla sana muhtaç olduğumuzu o tevazu içerisinde yaşat ve o şekilde vefat ettir anlamında.
Evet. Böyle hocam. Yani şey, Hazreti Ayşe de Peygamber Efendimiz yanına gidiyor ve bu duayı, neden böyle bir dua yaptın merak ederek soruyor Peygamber Efendimiz'e. O da diyor ki çünkü onlar cennete zenginlerden 40 yıl önce girecekler. Ayşe, fakirleri sev, onları kendine yaklaştır. Böyle yap ki kıyamet günü Allah da seni kendine yaklaştırsın. Yani eğer o fakir olan insan hani o haris, biraz önce sizin bahsettiğiniz hocam o grupta değil de gönlünde gerçekten o dini yaşantı noktasında bir manevi zenginliği varsa, belki de hani zengin olup da onunla birlikte onu yapandan demek ki daha bir hayırlı bir konumda da oluşabiliyor
tabii,
yani.
Tabii. Elinde para dolu ama kalbi fakir, evet. Yani zahit anlamında.
Evet.
Mütevazi anlamında olabilir. Fakat şu da bir gerçektir ki maddi yönden elinde biraz para olan insanların çoğu şımarmaya müsait oluyor.
Nefis yapıyor.
Yani onun için varlığa sabır, yokluğa sabırdan daha zordur derler. Yani cebiniz para doluysa, paranız var ise bu varlığa sabır, yokluğa, paranın yokluğuna sabırdan daha zordur. Paranız yok, ne yaparsınız? Evinize oturursunuz, çekirdek çıtlarsınız. Ama para çoksa cebinizde şeytan ve nefis dürter. Yahu der, bir sürü param var, niye oturuyorsun? Git gez, dolaş, dünyanın değişik nimetlerinden istifade et, dünyanın zevklerini tat, hatta haram olan şeyleri yap diye nefis ve şeytan insanı kışkırtabilir. Buna karşı duran da azdır. Azdır maalesef. Yani hatta Müslümanın parayla imtihanı diye bir kitapçık var biliyorsunuz. Yani sadece Müslüman değil, herkesin parayla imtihanı büyüktür de. Yani gayrimüslimin de imtihanı büyüktür.
Tabii şu da önemli değil mi hocam? Ama mesela bu bizim özellikle hani İslami camialar arasında da bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani bir Müslümanın bu dünya nimetleri arasında da mesela zengin olması diyelim. Zengin olup da işte birçok vakıf kurması, bir yerlere yardımcı olması, işte Müslüman diğer Müslüman kardeşlerine yardımcı olması önemli bir mesele. Yani zenginlik için çalışıp Allah rızası için de başkalarına yardım etme amacıyla çalışıp bu amacı yerine getirme meselesi.
Tabii onu yapan zaten dünyasını ve ahiretini kazanmış oluyor.
Evet.
Ahiretini özellikle kurtarmış oluyor. Onlar ne güzel zenginler. Ama işte toplumda maalesef insanlar özellikle küçük yerlerden, küçük şehirlerden veya köy kasabalardan büyük şehire gelen, biraz işte ticaret micaretle uğraşırken işleri iyi gidip bir anda zenginleyen, hızlı bir şekilde zenginleşen insanların birçoğu bazen dengeyi kaçırabiliyor ve artık belki iyi kötü bir dini hayatı varsa onu da terk etmeye durumuna gelenler olabiliyor. Tamamen maddi bir hayata, süfli bir hayata kayanlar çok olduğu için, yani genellikle bazen hani para insanı bozar gibi bir algı da oluşuyor.
Biraz önceki ama söylediğiniz hocam o zühd meselesindeki şey bence güzel bir açılım oldu. Çünkü şöyle, Hani insanın aklına zühtle zenginlik bir arada gelmiyor. Hani zengin olup da zahit nasıl olur bir insan
i̇şte
diye.
Hazreti Osman gibi oldu
evet.
İşte.
O hani güzel bir örnek oldu hocam yani.
Hazreti Osman gibi. Hazreti Osman çok zengindi ve çok zahitti.
Evet.
Olabilir. Ama Hazreti Osman gibi insan azalmıştır işte. Onun için niye gelmiyor akla? Bugünkü insan etrafa bakınca bakıyorsunuz insanların %90'ı zenginleşince zühtten uzaklaşıyor. Kalben zühtten uzaklaşıyor. İsrafa hatta harama yönelmeye başlayabiliyor. Zenginlik yedi batında hazmedilir derler. Yani sizin babanız zenginse, dedeniz zenginse o zenginlik para sizi şımartmaz. Ama aniden zenginleşmişseniz onların %80'ini, %90'ını o ani zenginleşme yoldan çıkarabiliyor. Allah'tan uzaklaştırabiliyor. Günaha yönlendirebiliyor nefis ve şeytan.
Tehlikeli
onun için tehlikeli bir şey. O küçük kitapçığı tavsiye ederim. Müslümanın Parayla İmtihanı diye bir kitap var. Onu okumak lazım, ibret almak lazım. Çünkü çok savrulanlar olmuştur. Çok savrulanlar olmuştur. Bu sahada ferdi olarak yahut da kurumsal bazda da savrulanlar olmuştur. Yani dine hizmet edeceğiz diye ortaya çıkıp da dine hizmet adına ortaya çıkıp parayı görünce şımaran dini gruplar da olmuştur. Holdingleşen ve artık hizmeti unutan insanlar da, gruplar da olmuştur. Onun için bu büyük bir imtihan.
Erkam Yayınları'ndan Osman Nuri Topbaşı Hoca Efendi'nin kitabı Müslümanın Parayla İmtihanı.
Evet.
Eyvallah hocam. Hocam zühd ve fakr kavramlarından sonra kanaat kavramı var bir tasavvuf kavramı olarak. Programımızın da son dakikalarına da giriyoruz ama isterseniz kanaat kavramıyla programımızı da bitirmiş oluruz hocam. Buyurunuz.
Evet, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El kanaatü kenzün la yefne. Kanaat bitmez bir hazinedir. Başka bir hadiste bir insana bir vadi dolusu altın verilse iki vadi ister. İki vadi dolusu altın verilse üç vadi olsaydı keşke der. İnsanın gözü doymaz, insanın gözünü toprak doyurur. Yani ölürsün toprağa girersin hala keşke keşke der insan anlamında. Bu hangi insan? Bir manevi eğitim görmemiş, haris, hırslı insanları tarif ediyor. Maalesef dünyada böyle insanlar vardır. Ama bir Müslüman, şuurlu, bilinçli bir Müslüman kanaat ehli olmalıdır. Yani kendine Cenab-ı Hak ne kadar imkan takdir etmişse o ona razı olmalıdır. Bugün eskiden bir söz vardı atasözü olarak ayağını yorganına göre uzat diye. Ayağını yorganına göre uzat. Yani yorganın kısaysa çok uzatma ayağını açta kalır anlamında. İşte bu kanaat et anlamında. Yani ne kadar paran varsa o kadar harca. Çok fazla açılma. Yoksa şimdi senin gelirin ne kadar? Gelirin şu kadar. Sen onun iki katı harcarsan borçlanırsın. Değil mi? Borcu ödeyemezsin bir süre sonra borç batağına batarsın.
Maalesef günümüzde hocam insanlar bu kredi kartları vesaire sebebiyle bankaların önünde kuyruk yapıp aile düzenlerini bozuyorlar, huzurlarını kaçırıyorlar.
Boşanmalar bundan artıyor.
Evet.
Takipçiğim, şimdi aile aldığı eline geçen diyorum ki 3000 lira, 4000 lira para geçiyor. Harcaması 6000 lira. 3000 alıp da 6000 harcarsan kredi kartıyla bir süre sonra o kredi kartıyı ödeyemez hale gelirsin. Birikir birikir ondan sonra artık hacizler gelmeye başlar eve. Hanım da ben gidiyorum anamın evine ne halin varsa gör der. Efendim aileler boşanmaların en temel sebebi bu bütçe açığıdır. Yani hırs. Kanaatin tersi hırs. Kanaat olsa ne yapalım imkanımız bu kadar. O zaman buna göre yaşayalım. Ama bugün insanlar televizyonların reklam bombardımanı altında yaşıyor. Eski makineni at yenisini al diyor. Ya niye atacakmışım çalışıp duruyor çamaşır makinesi çalışıyor bozulmadı. Yok diyor işte daha iyisi çıktı. O sendeki 2-3 programlı bak 4 programımız çıktı 5 programımız çıktı. Çalışsa bile önemli değil. Çünkü kapitalist sistem sana satması gerekiyor onu. Çalışsa bile o makineni at yenisini al diyor. Almak istemesen bile hanım diyor ki bu model ya, eskimeye başladı. Komşuda daha iyisi var. Ne yapalım komşuda? Komşunun parası başka. Bizim imkanımız, bütçemiz farklı. Yani haset de giriyor.
Hocam günümüz bir de öyle bir hani dünya artık küçük bir köy diyorlar ya. Bir telefon markası var. Sürekli yeni modeller çıkarıyor. İnsanlar artık hocam o yeni model çıkar çıkmaz elinde bir önceki model var ve piyasadaki bütün telefonlardan daha iyi aslında o modeli. O bir üst modeli çıkınca o telefon markasının önünde kuyruklar oluşturup sabahlıyorlar ve ilk telefonu almak için bekliyorlar. Yani bu
ve alanların da bir araştırsınlar. Çoğunun maddi durumu iyi de değildir yani.
Belki huzurları bozuk vesaire.
Bozulacak. Yani aldığı işte asgari ücret alıyor ama işte reklam bombardımanıyla kafa artık şartlanmış. Mutlaka bunu almam lazım gibi zannediyor. Ve bir süre sonra işte huzursuzluklar, borçlar, harçlar, işte kanaatsizlik insanların hayatını da bozuyor. Aile hayatını da çökerten bir şey. Hırs çok tehlikeli bir şey. Onun için kanaat, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi bitmez tükenmez bir hazine.
Eyvallah.
İnsanlar kanaat ederse elhamdülillah bana bu kadar yeter. Benim imkanım bu kadar, bana bu kadar yeter derse rahat eder, huzurlu olur. Çünkü evi olmayan bir ev ister. Ev alırsın, ya bu 2+1 bana yetmiyor dersin bir süre sonra. 3+1 niye değil? 3+1 alırsın, yani hırs varsa bir insanda niye denizi görmüyor dersin? Denizi görse niye 4+1 değil dersin? Hırs, açgözlülük sonu yok olmayan bir şey. Ama elhamdülillah, şükür bana imkanım bu kadar, bana bu kadar yeter dediğin zaman huzurlu oluyorsun.
Şifreyi kelime elhamdülillah.
Elhamdülillah demek, evet.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Dervişin Günlüğü programının bugünün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.